Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 23.
Forms'a kimsenin Martin'in yüksek teknolojik aramaya tabi tutulup bu aramada bir şey bulunması halinde birkaç saniye içinde can vereceği konusunda kuşkusu yoktu. Ve sonunda karara varılmıştı. Verici kullanılmayacaktı. Biraz sonra Martin'i kaçıran adamlar odaya geri döndüler. Yüzleri yine kapalıydı. Son derece titiz ve uzun süren bir arama yaptılar. Martin'den çırılçıplak soyunması istendi ve giysileri başka bir odaya götürüldü. Onu boğazından ya da makatından can yakıcı bir muayeneye bile tabi tutmaya gerek duymadılar. Ellerindeki tarayıcı bu iş için yeterliydi. Tarayıcı Martin'in bedeninin üzerinde milim milim ilerledi. Sıra ağzına geldiğinde bir sinyal sesi yabancı bir doku keşfedildiğini bildirdi. Zorla çenelerini ayırıp dolgularını birer birer muayene ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Giysilerini geri getirdikten sonra odadan çıkacaklarken Martin, ''Kur'an-ı Kerim'im konuk evinde kaldı.'' dedi. ''Ayrıca yanımda ne saatim var ne de seccadem. Sanırım namaz zamanı geldi.'' Ekibin başı kukuletasının göz deliklerinden ona dik dik baktı. Hiçbir şey söylemedi ama 2 dakika sonra elinde bir seccade ve Kur'an-ı Kerim ile geri döndü. Martin ona ciddi bir ifadeyle teşekkür etti. Ona düzenli aralıklarla yiyecek ve içecek getiriyorlardı. Her defasında ellerindeki tabancayla geri çekilmesini işaret ediyor, sonra da tepsiyi ulaşabileceği bir noktaya bırakıyorlardı. Portatif tuvaleti de aynı şekilde değiştiriyorlardı. 3 gün sonra sorgulamalar başladı. Sorguya götürülürken, koridorlardan geçerken pencereden dışarıya bakmaması için önce gözlerini bağladılar. Gözlerini açtıklarında gördükleri onu çok şaşırttı. Oymalı yemek masasının başında işe yeni alacağı elemanla konuşmaya hazırlanan, potansiyel bir işveren gibi oturmakta olan adam, genç, şık giyimli, medeni, kentli ve maskesizdi. Kusursuz bir körfez Arapçası konuşuyordu. ''Ben maskelerinde saçma sapan adların da gereksiz olduğunu düşünüyorum.'' diye konuştu. ''Benim adım Doktor El Hattab. Burada hiçbir gizlilik yoktur. Eğer gerçekten olduğunuzu iddia ettiğiniz kişi olduğunuza ikna olursam, bize katılmanızdan hoşnutluk duyarım.'' Bu durumda bizi ele vermeyeceğinizden emin olurum. Ama eğer ikna olmazsam korkarım hemen öleceksiniz. Bu yüzden birbirimize oyun oynamayalım. Bay İsmet Han, sen gerçekten Afgan dedikleri adam mısın? Gordon Phillips Castle şatosunda bitmez tükenmez toplantıları sırasında iki şeyi merak edeceklerdir diye uyarmıştı. Birincisi gerçekten İsmet Han olup olmadığını, ikincisi hala Kalai Cangi'de çarpışan İsmet Han mı olduğunu yoksa Guantanamo'da geçirdiğin 5 yılın seni başka bir şeye mi dönüştürdüğünü. Martin kendisine gülümseyen araba baktı. Tamiyen Godfrey ve uyarılarını düşündü. Saçı sakalı birbirine karışmış, bağıra çağıra konuşanları unut. Sigara ve içki içen, kızlarla dolaşan ve bize benzeyen sinek kaydı tıraşlara karşı temkinli ol. Bunlar dışa karşı batılılaşmış gibi görünürler. Bunlar nefretlerini gizlemeyi çok iyi bilirler ve insan kılığına girmiş birer bukanemun gibidirler. Kesinlikle ölümcüldürler. Bunu tanımlayan bir sözcük vardı. Tekfir. Pek çok Afgan var diye karşılık verdi. Bana kim Afgan diyormuş ki? Ah, 5 yılınızı tek başına hücrede geçirdiniz. Kalai Cangi'den sonra şanınız 4 bir yana yayıldı. Siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ama ben sizin hakkınızda çok şey biliyorum. Adamlarınızdan birkaçı Camp Delta'dan serbest bırakıldı. Sizden büyük bir saygıyla söz ettiler. Oradakilere asla boyun eğmediğinizi anlattılar, bu doğru mu? Bana benimle ilgili şeyler sordular, ben de onlara yanıt verdim. Ama hiç kimseye ele vermediniz. Hiçbir isim zikretmediniz. En azından diğerleri böyle olduğunu söylüyorlar. Bütün ailemi yok edip ocağımı yaktılar. Benim içimdeki hemen her şey de onlarla birlikte kül oldu. Zaten ölmüş bir adamı nasıl cezalandırabilirsiniz ki? Çok iyi bir yanıttı dostum. Biraz da Guantanamo'dan konuşalım. Bana biraz Gitmo'dan söz edin. Martin saatlerce Küba'da başına neler geldiği konusunda bilgilendirilmişti. Oraya 14 Ocak 2002'de getirilmişti. Aç, susuz, üstü başı idrara bulanmış, gözleri bağlı ve elleri çözüldükten sonra daha haftalarca sızlayacak kadar sıkı bağlanmıştı. Saçları ve sakalı 0 numara tıraş edilmiş, üzerine turuncu renkli bir tulum giydirilmişti. Ve başına geçirilen kukuleto yüzünden hiçbir şey görmeden sendeleyerek ilerlemişti. O konuşurken Doktor El Hattab ayrıntılı notlar tutuyordu. Eski moda bir dolma kalemle sarı bir kağıdın üzerine yazıyordu. Bütün yanıtları bildiği bir bölüme geldiğinde susuyor ve tutsağını nazik bir gülümsemeyle izliyordu. Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde bir fotoğraf çıkardı. ''Bu adamı tanıyor musunuz? Bu adamı hiç gördünüz mü?'' Martin hayır anlamında başını 2 yana salladı. Fotoğraftaki yüz General Rick Bacchus'un ardından kamp komutanı olan General Geoffrey Day Miller'a aitti. General Bacchus sorgulamalara katılırken General Miller CIA ekiplerinin kendi başlarına çalışmalarına izin vermişti. Doğru sayılır dedi Hattab. Serbest bırakılan arkadaşlarınızdan biri onun sizi gördüğünü ama sizin başınızla işbirliğine yanaşmadığınız için ceza olarak hep kukulete varmış. Peki durum ne zaman düzelmeye başladı? Güneş batana dek konuşmaya devam ettiler. Sonra Arap ayağa kalktı. Doğruluğunu kontrol etmem gereken bazı şeyler var dedi. Eğer doğruyu söylediyseniz birkaç gün içinde konuşmaya devam ederiz. Eğer söylemediyseniz ne yazık ki Süleyman'a gerekli emirleri vermek zorunda kalacağım. Martin hücresine geri döndü. Doktor El-Hattab nöbetçilere çabucak bir takım emirler verip oradan ayrıldı. Mütevazi bir kiralık arabayla Resulhayme'deki Hilton Oteli'ne gitti. El-Sakr limanında bulunan bu şık binada bir gece kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Üzerinde iyi kesimli, bej rengi, safari tarzı bir takım elbise vardı. Dubai Uluslararası Havaalanı'nda British Airways kontuvarında uçağa biniş işlemlerini mükemmel bir İngilizce ile tamamladı. Ali Aziz El-Hattab bir banka müdürünün oğlu olarak Kuveyt'te doğmuştu. Körfez standartlarına göre varlık içerisinde ve ayrıcalıklı bir yaşam sürerek büyümüştü. 1989 yılında babası Kuveyt Bankası'nın Londra temsilciliğine ikinci müdür olarak atandı. Ailesi de onunla birlikte gitmişti ve bu nedenle 1990 yılında Saddam Hüseyin ülkesini işgal ettiğinde o Avrupa'daydı. İngiltere'ye taşındığında zaten oldukça iyi İngilizce konuşabilen Ali Aziz bir İngiliz okuluna kaydolmuş ve 3 yıl sonra okuldan aksansız bir İngilizce ve iyi derecelerle mezun olmuştu. Ailesi ülkelerine geri döndüğünde o İngiltere'de kalarak Loughborough Teknik Üniversitesi'ne kaydolmuş ve 4 yıl sonra kimya mühendisi olarak mezun olmuş ve master yapmaya başlamıştı. Camiye Basra Körfezi'ne değil İngiltere'de gitmeye başlamıştı. İmam içi batıya karşı nefretle dolu bir kışkırtıcıydı ve Ali Aziz işte bu cami ziyaretlerinin etkisiyle medyanın deyişiyle radikalleşmişti. Gerçekte daha 21 yaşında beyni yıkanmış ve El-Kaide'nin fanatik bir taraftarı haline gelmişti. Bir yetenek avcısı ona Pakistan'a gitmesinin iyi olabileceğini söyledi. Ali Aziz bu öneriye uydu ve oradan Hayber geçidi üzerinden Afganistan'a geçti. Orada El-Kaide'nin terörist yetiştiren bir eğitim kampında 6 ay kaldı. Eğitim tamamlandıktan sonra kendisine ihtiyaç olana dek İngiltere'de sıradan bir yaşam sürmesine ve resmi makamların dikkatini üzerine çekmemesine karar verildi. Londra'ya geri döndüğünde hepsinin yaptığını yaptı. Ülkesinin büyükelçiliğine giderek pasaportunu kaybettiğini bildirdi ve yenisini aldı. Yeni pasaportla kendisine ele verebilecek Pakistan'a giriş damgası yoktu. Soran olduğunda Körfez'deki ailesini ve dostlarını ziyarete gittiğini söylüyordu. Afganistan bir yana Pakistan'ın yakınından bile geçmemişti. 1999 yılında Birmingham'da Aston Üniversitesi'nde okutman oldu. 2 yıl sonra Anglo-Amerikan güçler Afganistan'a saldırdılar. Birkaç hafta boyunca panik içerisinde yaşadı. Kaldığı terör kampında kendisinden izler bulunmasından korkuyordu. Ama El-Kaide'nin personel şefi Ebu Zübeyt işini iyi yapmıştı. Hattab'ın orada bulunmuş olduğuna dair en ufak bir iz bile yoktu. Böylece kimliği ortaya çıkmadı ve kısa bir süre içerisinde El-Kaide'nin İngiltere'deki en önemli casusu haline geldi. Doktor El-Hattab'ın uçağı Londra'ya gitmek üzere havalanırken Java Star Endonezya'nın Kuzey Borneo sahilindeki Brunei Sultanlığı'ndan demir alarak rotasını açık denize çevirdi. Hedefi Avustralya'nın batısındaki Fremantle limanıydı ve geminin Norveçli kaptanı Knut Herman bu yolculuğun her zamanki gibi olaysız ve rutin bir yolculuk olmayacağını bilmiyordu. Dünyanın en tehlikeli sularında seyredeceğini biliyordu. Bunun nedeni sığlıklar, akıntılar, fırtınalar, kayalıklar, tsunamiler değil deniz korsanlarıydı. Batıdaki Malaka Boğazı ile doğudaki Celebes Denizi arasında her yıl 500'den fazla ticaret gemisi korsan saldırısına uğrar ve 100 kadar kaçırma olayına rastlanır. Bazen mürettebat gemi sahibine fidye karşılığında geri verilir. Bazense hepsinin canına kıyılır ve bir daha hiçbirinden haber alınamaz. Gemiden çalınan mallar ise kara borsada satılır. Kaptan Herman taşıdığı yükün haydutların ilgisini çekmeyeceğinden oldukça emin olduğundan bu güzergahta ilerlerken çok da gergin değildi. Ama bu defa yanılıyordu. Yolculuğun ilk ayağında asıl hedefinden uzağa, kuzeye doğru yol alması gerekiyordu. Viran Kudat kasabasını geçmesi ve sabahın en kuzey ucundan geçip Borneo adasını geride bırakması tam 6 saatini aldı. Sonra güneydoğuya Sulu Yarımadası'na doğru dümen kırdı. Tavi Tavi ile Jolo arasındaki derin sulardan sık ormanlı mercan adalarının arasından geçecekti. Adaların güneyine vardığında Celebes Denizi ve Avustralya'ya kadar önü açık olacaktı. Brunei'den yola çıkışı izlenmiş ve cep telefonuyla gerekli yere iletilmişti. Eğer telefonu dinleyenler varsa yalnızca hasta amcanın durumunun iyiye gittiğini ve 12 gün sonra hastaneden taburcu edileceğini duymuşlardı. Bu geminin yolunun kesilmesine kadar 12 saat olduğu anlamına geliyordu. Telefona Jojo adasındaki bir derenin üzerinden yanıt verilmişti ve aranan kişi Londra'daki Bay Alex Zeebart'ın hemen tanıyacağı hiç kuşkusuzdu. Söz konusu kişi Sumatralı iş adamı rolü oynamak için daha fazla çaba harcamayan Bay Lampong'du. O kadife gibi tropik gecede komutası altına almış olduğu 12 adam birer caniydi ama hizmetleri karşılığında iyi bir para alacaklardı ve bu nedenle de ona itaat edeceklerdi. Yalnızca birer suçlu değil, aynı zamanda da Müslüman radikallerdi. Filipinlerin güneyindeki Abu Sayyaf hareketi, ki bu bölgenin Sulu Denizi'ne uzanan en uç yarımadası Endonezya'dan yalnızca birkaç kilometre ötededir, yalnızca radikal dincilerin değil, kiralık katillerden de oluştuğu şeklinde ünlenmişti. Bay Lampong'un yapmış olduğu teklif onlara her iki özelliklerini de yansıtma olanağı sağlıyordu. İki sürat botuyla sabah karanlığında yola çıkıp adaların arasında konuşlandılar ve beklemeye başladılar. Bir saat sonra Java Star göründü. Sulu Denizi'ni arkasında bırakıp Celebes Denizi'ne geçmeye hazırlanan gemi tam üzerlerine doğru geliyordu. Gemiyi ele geçirmek onlar için son derece basit bir görevdi. Zaten bu konuda son derece deneyimliydiler. Gece boyunca dümende durmuş olan Kaptan Herman sol taraflarında güneş Pasifik üzerinde doğmaya başladığında dümeni Endonezyalı ikinci kaptana bırakmış aşağıya inmişti. Hintli gemicilerden oluşan 10 kişilik mürettebatı da geminin ön tarafındaki ranzalarında uyuyordu. Endonezyalı ikinci kaptanın ilk gördüğü şey geminin her iki yanına doğru hızla yaklaşmakta olan iki sürat botu oldu. Karanlık görünüşlü, çıplak ayaklı, çevik adamlar hiç zahmetsiz sürat botundan yük gemisinin güvertesine sıçradılar ve ikinci kaptanın bulunduğu köprüye doğru koştular. Adamlar köprüye akın etmeden önce ikinci kaptan son anda kaptanın kamerasındaki alarmı devreye geçirecek düğmeye basmayı başarabilmişti. Göz açıp kapamadan bir bıçak gırtlağına dayandı ve bir ses ''Kapitan, kapitan!'' diye bağırdı. Ama buna gerek yoktu. Kaptan Knut Herman ne olduğunu anlamak için uykulu bir halde köprüye gelmişti bile. O ve Bay Lampong köprüden içeriye aynı anda girdiler. Lampong'un elinde bir mini Uzi vardı. Norveçli kaptan karşı koymaya çalışmanın bir işe yaramayacağını anlamıştı. Korsanlar ve işvereninin Fremantle'daki ana bürosu fidye konusunda bir anlaşmaya varacaklardı kuşkusuz. Kaptan Herman, pislik herif, adını biliyordu. Bu iş önceden hazırlanmıştı. Lütfen ikinci kaptana son 5 dakika içerisinde telsiz görüşmesi yapıp yapmadığını sorun. Sormasına gerek yoktu. Lampong İngilizce konuşmuştu. Norveçli kaptanla Endonezyalı yardımcısı zaten bu dilde anlaşıyorlardı. İkinci kaptan çığlık çığlığa telsize elini bile sürmediğini açıkladı. Lampong mükemmel dedikten sonra bölge şivesiyle bir dizi komut verdi. Söylenenlerin her kelimesini anlamış olan ikinci kaptan yeniden bağırmaya hazırlandı. Norveçli tek bir sözcük bile anlamamıştı. Ama korsan ikinci kaptanı sıkıca tutup adamın başını hızla geriye çekip bıçağıyla gırtlağını kesince söylenen sözlerin ne anlama geldiğini kavradı. İkinci kaptan etrafına tekmeler savurdu, çırpındı, olduğu yere çöktü ve can verdi. Denizlerde geçirdiği 40 yıl içerisinde bir defa bile fenalaşmamış olan Kaptan Herman dümene yaslanarak midesindekileri boşalttı. Temizlenmesi gereken pislikler 2 oldu diye belirtti Lampong. Pekala kaptan, emirlerimi yerine getirmeyi reddettiğiniz her dakika adamlarınızdan birinin başına aynı şey gelecek. Söylediklerim yeterince açık mı? Norveçli köprünün arkasında bulunan minicik telsiz kabinine götürüldü. Kaptan telsizi uluslararası acil yardım isteme kanalı olan 16. frekansa geçirdi. Lampong adamın önüne yazılı bir kağıt koydu. Önünüzdeki yazıyı sakin bir ses tonuyla okumayacaksınız kaptan. Ben düğmeye basar basmaz siz panik içerisinde bu haberi mikrofona aykıracaksınız. Yoksa adamlarınız tek tek ölecekler. Hazır mısınız? Kaptan Herman başını evet anlamında salladı. Panik içerisinde olduğunu ifade etmek için rol yapması gerekmeyecekti. Mayday, mayday, mayday, mayday, Java Star, Java Star. Makine dairesinde korkunç bir yangın çıktı. Onu söndüremiyorum. Pozisyonum. Daha okurken Celebes Denizi'nin güneyinde 100 mil ötesini işaret eden bu pozisyonun doğru olmadığını biliyordu. Ama bu adamlarla tartışamazdı. Lampong telsizi kapatıp Norveçli kaptanı silahını ona doğru yönelterek köprüye geri götürdü. Mürettebattan 2 kişiye yerlerdeki kan ve kusmuk izlerini temizleme görevi verilmişti. Kaptan geri kalan 8'inin korkuyla birbirlerine sokulmuş arka tarafta yük kapağının üzerinde oturduklarını gördü. Başlarında silahlı 6 korsan nöbet tutuyordu. Saldırganlardan ikisi köprüde kalmışlardı. Diğer dördü ise yerdeki yakıt tankı ile birlikte gemide bulunan kurtarma botlarını, can kurtaran simitlerini, can yeleklerini, şişirilebilir iki can yeleğini sürat botlarından birine atıyorlardı. İşleri bittikten sonra sürat botu Javaslardan uzaklaşarak güneye doğru yol almaya başladı. Bu sakin tropik sularda 15 deniz mili hızla hiç zorlanmadan 7 saatte bulundukları yerden 100 mil güneye gidebilecek ve 10 saat geçmeden kendi korsan sularına çekilebileceklerdi. ''Rotamızı değiştiriyoruz kaptan'' dedi Lampon kibarca. Ses tonu nazik olmakla birlikte bakışlarındaki sonsuz nefret Norveçli'ye karşı hiçbir insani duygu taşımadığını gösteriyordu. Yeni rotaları geriye, kuzeydoğuya çevrilmişti. Sulu takım adalarını oluşturan adaların arasından geçerek Filipin ulusal sularına girdiler. Mindanao adasının güneyindeki kentin adı Zamboanga'dır ve bu kentin bazı bölgelerine Filipin askeri birlikleri adım bile atamazlar. Buralar Abu Sayyaf'ın topraklarıdır. Buralarda hiç zorlanmadan kendilerine yeni eylemciler devşirir, onları eğitir ve ganimetlerini saklarlar. Her ne kadar satılması olanaksız da olsa Java Star da bir ganimetti. Lampon korsanların şefiyle yerel lehçeyle bir şeyler konuştu. Adam çevresi balta girmemiş ormanlarla çevrili bir ırmağın dar ağzını işaret etti. Lampong adamların bundan sonrasını tek başlarına halledebilirler mi diye sordu. Korsan olumlu bir ifadeyle başını salladı. Lampong geminin arka tarafındaki mürettebada göz kulak olan adamlara seslenerek bazı emirler verdi. Korsanlar hiçbir şey söylemeden denizcileri parmaklıkların başında toplayarak üzerlerine ateş açtılar. Adamlar çığlıklar atarak ılık sulara gömüldüler. Aşağılarındaki bir yerlerde köpek balıkları kanın kokusunu çoktan almışlardı. Kaptan Herman o kadar şaşırmıştı ki ancak 2-3 saniyede tepki gösterebilirdi. Ancak o kadar zamanı olmadı. Lampong'un kurşunu göğsüne isabet etti ve kaptan köprüden denize düştü. Yarım saat sonra Java Star birkaç hafta önce çalınmış iki küçük çekici tarafından zafer çığlıkları ve haykırışları eşliğinde bundan böyle yatacağı tik ağacından sağlam iskeleye götürüldü. Kara orman gemiyi meraklı bakışlardan gizliyordu. Havadan dahil hiçbir yönden görülmesi mümkün değildi. İçinde çelik levhalar, kesici aletler, kaynak makineleri ve boyalar olan iki ince uzun alçak tavanlı atölyede aynı şekilde gizli duruyordu. Java Star'ın çaresizlik içerisindeki son yardım çağrısını bir düzine kadar deniz taşıtı duymuştu. Belirtilen koordinatlara en yakın seyreden taşıt, Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısındaki Amerikan pazarına kolay bozulabilir taze meyveler taşıyan bir soğutma gemisiydi. Finli kaptan hiç zaman kaybetmeden rotasını o yöne çevirdi. Orada okyanus sularında sahipsiz biçimde süzülen kurtarma botlarını buldu. Botlar otomatik olarak açılıp şişmişlerdi. Etraflarından geçtiğinde su yüzeyindeki can simitlerini ve şişme can yeleklerini gördü. Hepsinin üzerinde de aynı ad yazılıydı. MV Java Star. Kaptan Raikkonen deniz hukukuna uygun biçimde motorlarını durdurdu ve deniz botlarının içine bakması için denize bir filika indirdi. Botların hepsi de boştu. Bu nedenle onları batırdı. Şimdiden çok zaman kaybetmişti. Daha fazla bekleyemezdi. Zaten bunun bir anlamı da yoktu. Yüreği sızlayarak telsizle Java Star'ı bütün mürettebatıyla birlikte kaybettiklerini bildirdi. Bu kayıp binlerce kilometre uzaklıktaki Londra'da sigorta firması Lloyd's International tarafından not edildi ve Ipswich, İngiltere'de Lloyd's gemicilik kayıtlarına geçirildi. Artık Java Star adında bir gemi yoktu.
Ayrım sonu.